Didik Didik Freud. Freud'un ailevi ve tarihi romanı. Serol Teber ve Şenol Ayla.
10 yıl sonra tekrar.
...94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programında tekrar beraberiz. Merhaba, ben Şenol Ayla.
Merhaba, ben Serol Teber.
Tabii ki yine Freud'u konuşuyoruz.
Evet, didiklemeye devam ediyoruz.
Evet, bayağı bir ilerledik ama Freud'u didiklerken...
Evet.
...derisini, etini, kemiğine doğru yaklaştık değil mi hocam?
Evet.
Biliyorum, sen hocam denmesini sevmiyorsun ama...
Doğru.
...espri olarak söyledim, yoksa öyle bir şey yok. Bugün Freud'un nelerinden bahsedeceğiz...
Şimdi bugün Freud'un son büyük yapıtı, yani tarihsel romana son noktasını koyacak Musa denen adamın giden yolda attığı üç büyük adım, üç büyük yapıtı anımsatmak istiyoruz. Çok kısaca bunların hepsi, her biri tarihi açılımlar getiren, kültür dünyasına tarihi açılımlar getiren yapıtlar. Biz bunlardan yazık ki çok kısa birer cümleyle değinip geçmek zorundayız. Bunlardan birincisi bir yanılsamanın geleceğidir. 1927 yılında yazdığı bir kültür eleştirisidir. Ardından gelen 1930'da kültür içinde huzursuzluktur. Yayınlanma tarihi bakımından bu ikisinden de önce yazdığı, 1921'lerde yazdığı kitle psikolojisidir. Ama kitle psikolojisini en sona bırakalım. Çünkü kitle psikolojisi neredeyse Hitler'in gelmek üzere olduğu, 1933'lerde gelmek üzere olduğunun habercisidir. Ve orada Alman halkının ya da dünyadaki Nazi taraftarı insanların psikolojilerinin inanılmaz bir öngörüyle sergilenişi anlatılmaktadır. Yani bu üç büyük yapıt, üç büyük kare filmi gibi düşünürsek böyle 1920-30 yılları arasındaki dünya tarihinin, dünya kültür tarihinin kilometre taşlarını bize açar. Ayrıca da ardından gelecek diğer büyük felsefe yapıtlarına da çok yol gösterir.
Evet. Bunlardan ilki bir yanılsamanın geleceği.
Freud burada ilk önce şöyle bir soruyu sorar. Neden der, dünyanın neresinden bakarsak bakalım, hangi kültür bölgesinde olursa olsun, insanlar içinde bulundukları kültürden mutlu değillerdir. Bu sorunun yanıtı aslında bizim kendi elimizle insanlık tarihi boyunca ürettiğimiz kültürün insanın mutluluğuna pek de fazla bir şey katmadığını bize gösterir. Neden bu böyle olmaktadır? Neden insanlar artı bir kültür edinmekten korkar hale gelmişlerdir? Sorusunun yanıtını arar Freud burada. Çok küçük bir kitapçık olmasına rağmen getirdiği açılımlar çok büyük tartışmalara neden olmuştur. Çünkü Freud burada sorduğu soruların yanıtını vermeye çalışır. Der ki her yeni gelen kültür aslında bizim mutluluğumuzdan, bizim daha insancıl yaşamamızdan bir şeyleri bizden koparmaktadır. Bizden büyük fedakarlıklar istemektedir ve o yeni kültüre adapte olabilmek için biz kendimizi feda etmekteyiz. Bunu bilinçli olarak fark etmesek bile içgüdüsel olarak, sezgisel olarak duyumsadığımız için yeni kültür projelerine karşı tepkili davranmaktayız. Ve gene bu nedenlerden dolayıdır ki biz gittikçe her yeni kültürel atılım, her yeni kültürel gelişmeyle birlikte biz daha güçsüzleşmekte, çaresizleşmekte ve doğa üssü üstü bir takım varlıklardan çare medet ummaktayız.
Otorite istiyoruz aslında.
Evet, otoriteye ve yani ya bir politik otoritenin önünde ya da tanrısal otoritenin önünde diz çökmek mecburiyetindeyiz. Aslında bu çok kışkırtıcı bir çıkıştır. Buna en yakın arkadaşlarında burada bir noktanın altını çizmek istiyorum. Bu konuyla ilgilenen arkadaşlara, çevirmenlere, Freud bu kitapları boyunca hep kültür kelimesini, sözcüğünü kullanmıştır. Uygarlık dememiştir. Buna karşılık nedense çevirilerin çoğunda uygarlık geçer. Oysa uygarlıkla kültür arasında ciddi bir fark vardır. Uygarlık daha çok, yani bilebildiğim kadar ya da burada tartışabileceğimiz kadar, uygarlık daha çok teknolojik donanımlara gönderme yapmaktadır. Evet. Yani arabası olan, topu, tüfeği, tankı olan, buzdolabı olanlar uygar insan kategorisine ya da uygar toplum kategorisine katılırlarken, kültür daha çok belki Alman felsefesinin de etkisiyle daha çok tinsel donanımlara gönderme yapar.
En azından Freud'un söylemiyle öyle kastetmişti değil mi?
Freud kesinlikle bunu kastetmiştir. Yani çok büyük bir harcama yapılmaktadır. Uygarlık.
Evet.
Evet, yani burada Freud'un o büyük esprisi, tinsel donanımla teknolojik donanım arasındaki ayrım yaparken hep kültürü kullanmış olması Freud. Bu yani Freud'a biraz haksızlık yapılıyor gibi geliyor bana.
Evet.
Sanki burada biraz daha dikkatli davranılsa.
O zaman bir parça dinleyelim.
Evet.
Bach'tan İki No'lu Cello Suite'inden Gigi dinliyoruz. ...94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. Freud dedi ki kültürler bizi o kadar köşeye sıkıştırır ki bir otorite ihtiyacımız doğar. Değil mi?
Evet.
Çok kısaca.
Evet, otorite ihtiyacımız var. Bu otorite ya dünyevi bir Führer kılığında
tezahür edebilir.
Ortaya çıkabilir ya da bir baba tanrı kılığında ortaya çıkabilir. Ama biz ergenlik döneminde, çocukluk döneminde gereksinim duyulan bu tür otoriteleri ergenlik döneminde aşmış insanlar olarak artık bu tür yanılsamalardan kurtulmak ve aklın bize gösterdiği yolda bunları aşmak durumundayız. Yeteri kadar da bu konuda bilgi donanımına sahibiz ve bu yanılsamadan kurtulmak istiyoruz der. Zaten kitabın adını verdiği yanılsamanın geleceği de gelecekte insanlar bu tür yanılsamalardan kurtulacaktır der. Der ama kitap bir bomba tesiri uyandırır. Sadece dindar çevrelerde, Vatikan'da, şurada burada değil, Freud'un yakın çevresinde, arkadaşlarında da en onu üzen mektup Ronald'dan gelir. O der ki, ya o dediklerine bütünüyle katılıyorum ama bu dinsel duygu ya da okyanussal duygu beni bütün dünyayla, bütün kainatla birleştiren bir duygudur. Ben yanılsamalı da olsa böyle bir duygunun içinde olmaya neredeyse gönülden hazırım diye böyle dokunaklı bir mektup yazar. Bir de şiir yazar, uzun boylu bu konuda bir şiir yazar. Freud yahut herkesin itirazına katılıyorum ama senin gibi bir adamın bu konuda ısrar etmesini anlayamıyorum diyerekten hemen eline kaleme sarılıp kültür içinde huzursuzluk diye ünlü yapıtını yazar. Aslında kültür içinde huzursuzluk yapıtı 1930'da yayınlanır ki gerçekten burada altını bir kere daha çizmekte yarar var. Nazi toplumunun, Nazi geleceğinin kesin bir habercisi durumundadır. Sizler buna bu yanılsamaya devam ettiğiniz sürece başınıza pek çok şey gelecektir diye Freud bunların tekrardan altını çizer ve bu yazdıklarının aslında felsefi temelini itiraf etmek lazım ki Nietzsche'nin iyinin ve kötünün ötesinde yapıtı Freud'a önemli ölçüde esin kaynağı olmuştur. Ama Freud da nedense bütün bu yapıt boyunca Nietzsche'nin adını hiç ağzına almaz. Bizim aramızdaki, daha önce de söylemiştik, Nietzsche ile aramızdaki tek ilişki Salome'den öteye gitmez diye ısrarla söyler. Ama iki kitabı karşılaştırdığımız zaman Nietzsche'den esinlendiğini, Nietzsche'nin protostosunu ciddi ölçülerde kullandığını görürüz burada. Yani kanımca geçen yüzyılı çok iyi anlatan üç kitaptan söz etmemiz burada mümkün. Birincisi Nietzsche'nin iyinin ve kötünün ötesinde ve de ahlakın soykütüğü yapıtıdır. İkincisi Freud'un kültür içinde huzursuzluk yapıtıdır. Üçüncüsü Adorno ile Horkheimer'in 1945'in hemen ardından yazacakları aydınlanmanın diyalektik yapıtıdır. Yani bu üç yapıt geçen yüzyılın MR'ını çekmek isteyenlere, tomografisini çekmek isteyenlere en iyi yol gösterecek üç temel yapıttır bunlar. Vazgeçilmezdir. Bu postmodern dönemi öğrenmek isteyenler için de Zygmunt Bauman'ın kitaplarını ben buradan gönül rahatlığıyla önerebilirim. Yani ki Zygmunt Bauman'ın son ya da sondan bir evvelki kitabının adı da Postmodern Huzursuzluk'tur. O da adını Sigmund Freud'un kültür içindeki huzursuzluk kitabından aldığına gönderme yaparak başlar. Onu devam evet. ettirir. Yani şimdi Freud'un burada kitaplarda gene kültür içinde çok hoş sevgili dostu, arkadaşı ve büyük bir düşünür olan Roland'a yazdığında çok ince bir ironi vardır. Bu ironiyi de Goethe'nin seninle birlikte çevirmeye çalıştığımız galiba evet. bir küçük dizesinden şey yapar. Onu okur musun? Senin?
Goethe şöyle demişti toplu eserlerinde yayınlanan iki dizede: her kim ki bilim ve sanata haizdir, dindar da olabilir. Bu ikisine de haiz olmayan ancak dindar olur. bu Freud bu dizelerden oldukça etkilenmiş olduğunu biliyoruz değil mi?
Çok çok etkilenmiş. Zaten Goethe'den hep etkileniyor ama bu dizeleri özellikle seçmesi yani bir yığın entelektüele ve arkadaşlarına da bir küçük hınzırlık, bir iğne batırma oluyor. Yani sizin eğer kültür ve sanattan nasibiniz yoksa dindar olmanızın dindar olmak mecburiyetindesiniz diyor. Bu dindarlık tabii kesinlikle 1930'larda kullanılan bu laf bildiğimiz monoteist bir dindarlık değil. Otorite karşısında gösterilen ya da ideolojiler, evet, büyük ideolojiler karşısında gösterilen dindarlık. İdeolojilere dindarca yaklaşmak.
Evet, doğru bir zamanda yayınlanmış.
Evet, o bakımda yani her türlü ideolojiyi burada söz konusu yapabiliyor. Ve gene burada Freud ısrarla her yeni teknolojik gelişmenin insanı tek düzeleştirdiğini, insanı kökenlerinden kopardığını, insanı cinsel yönden bir tür kastre ettiğini, insanın aslında bu tür büyük uygarlık kültürel donanımlara gereksinimi olmadığını, bütün mutluluğunu sevdiği bir insanla bir arada olmak ve makul bir
birliktelik içinde
yaşamak ve gene de makul bir zaman dilimi içinde yaşayıp aşk içinde, sevgi içinde, çoluk çocuğuyla birlikte bir yaşam sürdürmektir. Bunun ilerisini zorlamak insanı mutsuz eden ögelerdir. Bunlara gereksinim yoktur. Bunları hep birlikte üretiyoruz. Bunun önüne dur diyecek dememiz lazım ama kimdir diyecek? Akıldan Freud devamlı olarak medet umar. Belki de Freud'un bütün yaşamı boyunca, bütün yapıtları boyunca yanılsadığı tek nokta akıldan çok şey beklemesidir. Ki o akıl Freud öldükten sonra İkinci Dünya Savaşı'nda nasıl akılsızlığa dönüşeceği,
nasıl güvenilmez olduğu,
nasıl
belki de.
Evet, güvenilmez olduğu, yani akla güvenmenin de pek akıllı bir durum olmadığını İkinci Dünya Savaşı'ndaki şey gösterecektir bize.
Evet, bir parça dinleyelim şimdi. Eleni Karahindru'nun bir bestesini dinleyeceğiz. The Weeping Meadow'dan aynı isimli şarkıyı dinliyoruz.
Thank you.
94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. Freud'un peş peşe yayınladığı 3 kitabından söz ediyoruz bugün. Bunların hepsinin de Nazi dönemi öncesi olduğuna tekrar dikkati çekiyoruz. Burada okumak istediğin bir şey vardı sanıyorum senin.
Burada kültürün nasıl güvenilmez bir anda da kültürel gelişmelerin aklın nasıl
önüne geçebileceğini konuşuyorduk.
Evet, yani güvenilmez boyutlara ulaşabildiğini konuşuyorduk. Burada belki Freud'u aşıp gene Kültür İçinde Huzursuzluk kitabında Freud'u aşıp Zygmunt Bauman'ın, hatta Adorno ve Horkheimer'in aydınlanmanın diyalektiğinden bazı küçük hatırlatmalar yaparsak görürüz ki hele günümüz Türkiye'sinde, günümüz dünyasında içinde yaşadığımız koşullarda kültürün bu, ya da bu aşkın Freud'un çok önemsediği, çok ululaştırdığı, ki aslında gerçekten de insanın mutluluğu için en temel yaşam tarzının olduğu aşkın, tüketim toplumu koşullarında hızla umulanın, beklenenin, işte aklın yardımıyla biz bir gün buna ulaşacağız diye hayaller kurmanın ötesine sıçrayıp birdenbire pornolaştığını bize Zygmunt Bauman ve Adorno'nun kitaplarında gösterilmiştir. Ayrıca da biz bunu hızla yaşıyoruz. Organlar bile, aşk bile, cinsel birliktelikler bile tüketim toplumunun nesneleri haline dönüşmüşlerdir, dönüşmektedirler ve kullan at şeklinde, neredeyse kutu boyalı gazoz ya da kutu bira şeklinde bir kere kullan at haline geldikten sonra artık insanın mutluluk için ileriye dönük hiçbir demeyelim ama yani o kadar kötümser olmamak için hemen hemen hiçbir umudu kalmamaktadır. Her şey bir kerelik ya da birkaç kerelik kullanıp atma mantığı içinde tüketim toplumunun bunu en iyi de galiba formüle eden bir Coca-Cola'nın reklamlarını anımsarız. Hayatın tadı yaşa, nasıl yaşarsan yaşa sloganlarıyla, yani bir kerelik bir kutuluk kutu Coca-Cola İçme süreci içinde yaşamın tadını elde ettin etmedin, gerisi
yoksa
seni
vay haline.
Yoksa vay haline. Yani bunun ben bir böyle trajik görüntüsünü geçen hafta köprü üzerinde yaşadım. Olimpiyat meşalesi İstanbul, evet. Boğaziçi Köprüsü üzerinden geçiriliyordu. Meşale için büyük bir işte tören düzenlenmişti. Yalnız bu olimpiyat meşalesinin tabii dünya kültüründe önemli bir yeri var, önemli bir anlamı var. Ama meşalenin önünde ona yol açıcı iki tane büyük kamyon tümüyle Coca-Cola kamyonetiydi. Üzeri tamamen Coca-Cola ile ve bu sloganı bağıra bağıra geçiyorlardı. Yaşamın tadı, hazı falan diye böyle. Ve o iki büyük kamyonetin gölgesinde meşale görünmüyordu. Yani tümüyle yaşamı domine, yani yaşamı simgeleyen ateşi domine etmişlerdi. Yani bu belki bizim içinde bulunduğumuz tüketim toplumunun bir tür özetini verir nitelikteydi. Çok trajik bir görünümdü. Ya da ben bunu böyle algılıyorum. Umarım.
Zaten belli bir şeyi Freud kitabında da yazıyorsun. Kültürün en olumsuz etkilerinden biri belki de birey insanı toplumun içinde eritmesidir.
Eritip yok etmesidir diyoruz. Ve tek düzeleştirmesi, yok etmesi.
Yani. Ve bekar yaşamayı da aslında bir yandan tek başınalıkla beraber aynı zamanda bekar yaşamayı da özendiriyor, değil mi?
Bekar yaşamayı da özendiriyor ama bekar yaşamak da tabii bu kadar olumsuz koşullarda insana beklenen umudu vermiyor. Ya da beklenen mutluluğu vermiyor. Eldeki bir yığın istatistik bu tüketim toplumunun lanetinden kurtulmak için tek başına yaşayan insanlardaki depresyon ve intihar yüzdesinin çok daha fazla olduğunu gösteriyor. Yani öyle bir kısır döngü içine itiliyor ki insan kültür uğruna lanet olsun diyebilecek hale geliyor. Yani akıldan insan burada bir anımsatma yapmak istiyorum. Aydınlanmanın diyalektiğinde bu ara Truva filmi de oynadı. Oradan da onu da anımsataraktan, yazık ki filmde o taraflar tabii gösterilmiyordu. O film çok kötü bir şekilde Aşil'in saldırgan böyle barbar savaşlarına odaklanmıştı. Orada Adorno gözden kaçırmaz Homer'in destanlarında Odysseus ünlü serüvenlerine başlarken Tepegöz'ün kurnazca ve adice Tepegöz'ün gözünü çıkarır. Yanmış bir odun parçasıyla anımsarsak evet. Filmde ve destanlarda sonra da bu zaferini kutlamak için kalbini yumruklar, zafer çığlıkları atarcasına. Bu şeylerde de vardır, şempanzelerde, gorillerde ve şairelerde bir zafer kazandıktan sonra, bir utkudan sonra kalbini yumruklar. Adorno bunu deşifre etmeye, çözümlemeye çalışır. Neden kalbini yumruklar insanlar bir zafer kazandıktan sonra? Çünkü der, beyni harekete geçirmek için kalbi susturmak gerekir. Kalbi yumruklarıyla susturur ve beyni çalıştırır. Beyni çalışınca da yapacağı her şey barbarcadır.
Evet.
Akıl
güvenilmezliğine bir de Adorno'dan selam evet. gönderiyoruz. Şimdi bir parça daha dinleyeceğiz. Eleni Karahindru'dan yine. On the Road. 94.9 Açık Radyo Didik Didik Freud programında tekrar beraberiz. Ben Şenol Ayla.
Ben Serol Teber.
Şimdi kitle psikolojisine geçtik. 1921 evet. yılında yayınladığı kitabı, yazdığı kitabı.
Evet, kitle psikolojisi demince anımsattığımız iki yapıtı da önceler. Ama içeriği bakımından da onlara son noktayı kor niteliktedir. Böyle bir özelliği vardır. Almanya'da yaşanan Nazi hareketinin ışığında bunlara baktığımız zaman kitle psikolojisi baştan sona aslında Fransız sosyoloğu Le Bon'un aynı adı taşıyan kitle psikolojisi adı taşıyan kitabından büyük esintiler yapar, büyük alıntılar yapar Freud burada. Le Bon da dahiyane bir daha Freud'dan da 50-60 sene evvel dahiyane bir tespitle birey insanın psikolojisiyle o birey insanın kitle içine girdiği zamanki psikolojisinin ne hallere gelebileceğini bize gösterir. Onun için der bireyi yani konuşurken ki ondan edindiğimiz saygın, değerli, önemsenen insan tavrını o insanın kitle içine girdiği zamanki tavrıyla hiçbir zaman karıştırmayalım. Çünkü kitlenin içinde insan birdenbire
başka
bir yaratık haline geliyor ve o kitlenin dinamizmiyle bambaşka şeyler yapabiliyor. Freud buradan çıkar ve kendi kitle psikolojisi analizinde bunun nedeninin Le Bon'un tespit ettiği bu nedenin aslında kendisinin içinde birikmiş olan cinsel libidonun bir türlü boşalamayan, bir türlü ideal aşkını, mutluluğunu bulamayan libidonun dan insanın bir tür kurtulmak istediğini ve bunu gidip bir Führer'e, öndere, bir otoriteye, diktatöre kendi elleriyle teslim etmek arzusunda olduğunu ve bunu ettiği zaman da kendini yoksadığı zaman da bir anlamda bundan kendinden kurtulduğu zaman kendini özgürlüklerinden ki bunu ileride Erich Fromm özgürlükten kaçış diye de başka bir kitapta muhteşem bir şekilde açıklayacaktır. Özgürlüklerini yönetime teslim ettiği zaman artık kendi bütün duygularından ve aklından kurtulmuş olacak şeyleşmiş bir varlık olarak Führer'in arkasından gidecektir der.
Bu rahatlatıcı bir şey aslında bir
çok
için
rahatlatıcı
bir yandan,
bir şey.
Sorumluluk almayan ve kendi libidosunun da güvencesini otoritenin sağladığı bir bireyden bahsediyoruz.
Evet ve bundan da hiçbir şekilde demeyelim tabii bu kadar genelleştirmeye hakkımız yok ama bundan da büyük bir haz duyan demince Kafka öykülerinden daha önce anımsattığımız Kafka öykülerinden ya da Karamazov kardeşlerden de edindiğimiz bilgilerin ışığında da söylersek bu kendisini otoriteye teslim etmekten büyük bir haz duyan insan konumuna gelir ki o Almanya'da bir absürt denecek kadar ya da işte Charlie Chaplin'in Büyük Diktatör filminde bize sergilediği iki karikatürize edilmiş Mussolini ve Hitler tiplemelerinin arkasından gidecek kadar hiçleşir koca Goethe'nin Alman ulusu ya da o ulusun yakınları Avusturyalılar ve diğer müttefikleri kendilerini yoksallar ve inanılmayacak barbarlıkları yapabilirler. Oysa o insanlarla teke tek konuşulduğu zaman bunları nasıl yaptıklarını bir türlü kendileri de inanamazlar, kendileri de anlatamazlar. Ama bir absürt bir ütopinin arkasında hiçleşerekten koşabilirler.
Yapay toplum tanımını kullanmış zaten değil
evet,
mi?
Şimdi
bir parça dinleyelim sonra bu yapay topluma devam edeceğiz. Eleni Karahindru tekrar çalacağız. Young Man's Theme. 94.9 Açık Radyo'dayız. Didik Didik Freud programındayız. Kitle psikolojisi kitabından bahsediyoruz Freud'un. Kitlenin içindeki bireyin eriyip yok olmasını gördük. Birey olarak çok akıllı, mantıklı gördüğümüz bir kişi kitle içinde nasıl değişiyor, nasıl deforme oluyor. Biraz biraz kendisinden verip sonunda tamamen hiçleşiyor. Bunu konuştuk. Bu hiçleşme sürecinden sonra neler oluyor ya da o süreç neyle devam ediyor? Kişinin cinselliği ne oluyor? Nasıl bir noktaya geldik?
Aslında cinsel doyum amacıyla diyor Freud. Bir araya gelen iki kişi kendi dışlarındaki dünyayla hiçbir zaman ilgilenmezler. Ne politik olarak, ne ideolojik olarak, ne şu ne bu olarak ilgilenmezler. İki kişinin birbirine tümüyle yettiği an ya da zaman dilimi o iki kişinin tamam bütünüyle mutluluğu ve cinsel doyumu buldukları andır. Kitle psikolojisini o iki kişi aynı zamanda o kitle psikolojisini inkar eder bir durumdadırlar o anda. Ve başka bir şeye ihtiyaçları yoktur. Kitle psikolojisi ise bulaşmış insanlar ise bütünüyle bu sevginin dışına düşmüş insanlardır ve bunu hiçbir zaman bulamamış insanlardır. Bu iki şey birbirlerini inkar eden, birbirlerinin negasyonu niteliğindedir. Sokaklarda koşan ya da bir ideolojinin peşinde koşan insan sevgiden, aşktan uzaklaşmış, onu bulamamış kişilerdir.
Evet, bunu Freud açıkça ortaya koydu ve Oscar Pfister var, arkadaşı onun, teolog ve psikiyatr o da, değil mi, İsviçreli. Bu da benzeri bir açıklamayı getiriyor Freud gibi zaten. Biz bu kültür içindeki huzursuzluktan kitle psikolojisine devam edeceğiz ama bir parça daha dinleyelim şimdi. Evet, kısa bir parça dinleyelim. Bach'ın Si minörmasından Kyrie'yi dinliyoruz şimdi.
Thank you.
94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. Bugün üç önemli eserini konuştuk Freud'un. Bir yanılsamanın geleceği, kültür içinde huzursuzluk, bir de kitle psikolojisini konuştuk. Evet. Bunlar yazıldıkları dönemde göz önüne alındığında, Nazi öncesi dönem, kitle psikolojisinin önem kazandığı zamanlar, o açıdan çok önemli saptamalarda bulundu Freud, değil mi? Ve bunlardan da kendi tarihsel romanına bayağı bir gidiş var.
Bayağı bir gidiş var ve hem kendi tarihsel romanına gidiş süreci, hem de dünyanın büyük bir faciaya gidiş sürecini birlikte yaşayan Freud, artık genel kültürel tartışmalardan çok kendi tarihsel romanına dönüp bir an evvel Musa denen adama ve bunun da doğum yeri olarak görebileceği Mısır tarihine eğilme zamanının geldiğini yavaş yavaş sezinler. Ayrıca da bundan sonraki programda değinmeye çalışacağımız gibi Freud'un sağlık durumu bu dönemlerde iyiden iyiye bozulmuştur. Peş peşe, ardı ardına çenesindeki kanser nedeniyle ameliyat olmaktadır. Freud bir anlamda kültür eleştirisinden vazgeçip kendi iç dünyasına kapanmaya başlamıştır.
Zaten bir yandan da sürgün günleri geliyor, değil mi?
Evet, bunu izleyen
zorunlu olarak yaşayacağı böyle göçler olacak, geziler olacak.
Ayrıca
Musa ile de beklediğimiz hesaplaşmayı görecek.
Hesaplaşmayı gerektirecek ve de Freud'un son sığınağı olan Viyana bir süre sonra, birkaç yıl sonra Nazilerin eline geçecek ve Freud artık yeni bir sürgün yaşamına başlayacak.
Biz de onunla beraber Londra'ya taşınacağız.
Biz de Londra'ya taşınacağız.
Bu haftaki programımızı burada bitirirken bir parça daha dinleyelim. Secret Garden'dan dinleyeceğiz. Akvarel.
Thank you.
Didik didik Freud. Freud'un ailevi ve tarihi romanı. Serol Teber ve Şenol Ayla.
10 yıl sonra tekrar.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.